Ayrım 13.
İlk gençliğinin bunalımlarına aldırmadan, belki de bunalımlarının verdiği bir güçle, belki de bunalımlarına ümitsizce karşı koymak isteğiyle, belki de bunalımlarını toptan inkar ederek, toplumsal savaşa katılan bu atsız kahraman, yaşantısını büyük bir içtenlikle kaleme almış. Belge mi istiyorsunuz sayın tarihçiler? Bizde belgeden çok ne var? İşte size belge. Bazı nedenlerle belgenin kaynağını açıklamıyorum. Düzgen Siliğin günlüğünü vermeden önce onun ve altı arkadaşının Ortu Alga Toplum Koruculuğu, Emniyet Müdürlüğü saklantılarında arşiv bulunan kimlik belgelerini sunuyorum. 1. Orkan Talmuk. Eyleme geçmeyi ilk düşünen Orkan, uzun boylu, sıska, kemikli, kumral, sinirli bir yapısı var. Çabuk yargıya varan ve yargısından çabuk dönen, amaca erişmek için araçların her çeşidinden yararlanılmasını öğütleyen, toplumsal sorunlarla ilgili birden çok kadınla evlenmeye karşı, antipoligamist, evsiz, bekar, önder olmak ve üne kavuşma isteğiyle yanan, çalışma isteğiyle yanmıyor bir kişi. Olayın geçtiği sıralarda bir kadın sorunuyla ilgili olarak kovuşturmaya uğramış. Ayrıca savaşın kişi bağımsızlığına aykırı olduğunu ileri geri söyleyip durduğu için 4. Kargılılar Tugayı'ndan çıkarılarak Süel Askeri Yargı Kurulu'na verilmiş. Öteki arkadaşlarının tersine sonu kuşkulu tartışmalara katılmaz. Gökçe Yazın'la uğraşmaz, küçümser. 2. Salgan Saçak. Uzun boylu, iri yapılı, kara saçlı, gök gözlü. Orkan'ın en yakın arkadaşı, sakallı, saçlarını hiç kestirmez. Açık Gök Okulu'nda zor bilim ve Gökçe Yazın'ı öğretirken, törelere uymanın gereksizliğini ileri sürdüğü ve sevi ilişkilerinin cinsel münasebet, doğal bir biçimde düzenlenmesini istediği gerekçesiyle öğreti belgesi elinden alınmış. Düzenli okur. Öğretinin dışında yongacılıkla, marangozluk uğraşır. İşsizliğini aldırmadan kendisiyle ilgilenen bir kadınla evlidir. Eve sık sık esrik gider. Biraz Çince bilir. 3. Durman Elger. Orta boylu, tıknaz yapılı, kumral, yeşil, yaşıl, gözlü, gözünde uzak görmezlik, miyopluk var. Evli, 3 çocuklu, az aksak, sol bacağındaki bir kargı yarasından, otacılıkla uğraşır. Yaratık otacılığı, baytarlık da yapar. Bilgesevi, felsefi ve güzel çizi, resim uğraşları arasındadır. 7 kişi içinde toprağı olan tek ağdır. Bir de at uşağı var. 4. Yılgın Mete. Kısa boylu karal, esmer, koşun uğraş, atletizm yapmayı sever, hiç okumaz, her gün sakal saç keser, berbere gider. Yakışıklı, olay sırasında bir kıza ata binmeyi öğretirken attan düşerek sol kolunu kırmıştır. Töre bilim hukuk eğitiminden geçmiş. Babasının durumu iyi olduğu için bugüne değin hiç çalışmamıştır. Orkan'la birlikte barışçı tarla toplantıları düzenlemek yüzünden kovuşturmaya uğramıştır. 5. Gökçin Karma. Azılı bir düzen yağısıdır. Orta boylu, kaslı, saçları dökülmeye başlamış, gökçe ses, müzik düşkünü, gün batımına, akşam değin, çadırında bağırır, şarkı söyler. Saçları dökülmeye başlayalı bıyık bıraktı. Okuduğu betikler tüm yabancı dildendir. Olaydan birkaç gün önce bütün betiklerini at uşağına armağan etmiş, uşağı da salıvermiş ve gece gündüz demeden bilik deniz okumaya vermiş kendini. 6. Kutbay Çalık. Çok uzun boylu, iri yarı, güçlü, öküz öldürme yarışında 4 kez birincilik almış, kadınlar arasında yaygın bir ünü var, karal, kara gözlü, zor bilim öğretmenliği yapmış, evsiz, işsiz, yazıt bilimle tarihle ilgilenir. Kadın yüzünden çıkan bir kavga sonunda 2 ay içeride kalmış, başka bir eskitliği sabıka yok. 7. Düzgen Silik. Salgan'la aynı okulda çadır bilim, bugünkü dilde karşılığı yok, öğretim üyesi, kumral, uzun boylu, sıskaca, içe dönük, kadınlarla ilişkisi yok, düşüncelerini kendine saklamasını iyi bildiği için bugüne değin kovuşturmadan kaçabilmiş. Gökçe Yazın'ı sever. Bu nedenle sık sık Orkan'la tartışır. Ağırbaşlı bir görüntüsü var. Düzgen Siliğin günlüğünden. Benimle gerçekten ilgilendiklerini sanmıyorum. Bütün atılışlarımı delikanlılığıma veriyorlar. Yalnız yaşamamı beğenmiyorlar. Bu yaşta öğretici olmamı çekemiyorlar. Bütün ilişkilerimde kendimi korumasını bildiğimi yüzüme vuruyorlar. Gece gündüz çadırından çıkmadığım Orkan bile bana kuşkulu bir gözle bakıyor. Sonra en ağrıma giden benimle yaşantılarını paylaşmamaları. Benimle ortak serüven yaşamaktan çekiniyorlar. Yılgın'la Orkan o kızı gölün kıyısındaki kayıkla gezdirmeye götürdükleri gün bana sözünü bile etmediler bunu. Yılgın'dan öğrendim olayı. Kız yüzünden kavga etmişlerdi, Orkan'dan öfkesini almak istediği için anlattı. Hepsi ayrı ayrı geliyorlar, birbirlerini kötülüyorlar bana. Her biri de anlatmadan önce sanki kendisinden yana çıkacağıma güveniyormuş gibi görünüyor. Ben de bu sanıları gerçekleşsin diye ayrı ayrı hepsini baş sallayarak dinliyorum. Yılgın kızla yatarken Orkan da kayığın burnunda onları bekliyormuş. Yılgın'a göre Orkan kıskandığı için kavga çıkarmış ve Yılgın'ı dinlemeden birden suya atlamış. Ne denir? Gerçekten o gece çadırına gittiğimde Orkan'ı ıslak giysilerini değiştirirken buldum. Ona göre de Yılgın kendisini çileden çıkarmak için bilerek kızla işi uzatmış. İş diyorlar. Oysa ben bu işi gözümde nasıl büyütüyorum. Sonra da gene birlikte aynı işlerin peşinde koşuyorlar. Gene beni işe karıştırmadan. Orta algı ulusal güvenlik belgelerinden. Türk budunu gergin bir döneme girmişti. Ulu Kağan Çingiz'in ölümünden sonra ülke büyük bir şaşkınlığa düşmüştü. Çingiz de son yıllarda kadın içkiye vermişti bütün gününü. Ordular başkomutanı Sarkak da gece gündüz sanrı dalgalı çıra yakmaktan başka bir işle uğraşmıyordu. Gene de ordunun gücüyle Mazlum'u başa getirmeyi becerdi. Mazlum da Sarkak'ın bu yardımına onu emekli ayırmakla karşılık verdi. Bugün bütün aydınlar kuşku içinde. Mazlum yobazlığı nedeniyle bütün gece eğlentilerini yasakladı. Kadın satışı aldı yürüdü. Düzge'nin günlüğünden. Dün gece beni kadını bir eğlentiye götürdüler. Seninle olmuyor dedikleri deyin var. Bana da hep terslik oluyor ayrıca. Kadınların en yaşlısı düştü payıma. Ben de yaşsız, genç kızlardan korktum sanıyorum. Bütün gece kadının yanında somurtup oturdum. Oysa başlangıçta güzelce bir kıza yaklaşmak üzereydim. Nedense bu kadın çıktı yoluma. Neden benim yoluma çıktı? Bilinmez. Kadın bildi. Yalnız benim yoluma çıkarsa işin olacağını bildi. Gökçin elinin tersiyle itiverdi kadını. Ben itemedim. Oysa ellerimiz dış görünüşüyle birbirine çok benziyor. Nasıl anladı kadın? Ama yanında somurtup oturacağımı anlamadı. İşte orada yanıldı. Benimle bir yerde yanılıyor kişi. Bu yeri ben de bilemiyorum. En iyisi düzeni değiştirmek için uğraşmak. Tartışmalarda da paylıyorlar beni. Ama orada bir kişiliğim var hiç değilse. Bir daha eğlentiye götürmezler beni. Götürmesinler. Kadın da yaşlılığına bakmadan bütün gece eğlendi durdu benimle. Başımdan aşağı kımız döktü. Çok güldüler. Sonra hele bunu hiç açıklayamıyorum. Çadırıma gittiğimizde öyle bir atladık üstüme. Sabaha kadar sevişti benimle durmadan. Seviştik diyemiyorum. Çünkü şaşkınlıktan onun saldırışlarına boyun eğdim yalnız. Sabaha karşı da beni sevdiğini, birlikte yaşamamız gerektiğini söyledi. Kadın uyuyunca hemen kaçtım çadırdan. Sabaha dek dolaştım çadırlar arasında. Döndüğümde gitmişti. Yatağı boş bulunca üzüldüm. Belki de onunla yaşayabilirdim, kim bilir. Benimle olmuyor işte ortada. Neyse, kadın bir daha görünmedi. Öteki kızlarla iyi olmamış iş. Ertesi gün anlattılar. Baştan sağma davranmış kızlar. Benim kadının yakıcı saldırılarını anlattım ben de utanarak. Kıskandılar. Güzel bir gece geçirdiğimi söyledim ben de. Gene düşlerini bozmamak için. Kadını gönderdim iş bitince dedim. Doğru buldular bu davranışımı. Toplumsal uğraşı olan kişi bu işlere çok önem vermezmiş. Ne yapalım, öyle olsun. Güvenlik kurulu belgelerinden. Aydınlar arasında büyük bir temizlik yapıldı. Bu arada Orkan, Salgan, Durman, Kutbay gibi birçok düzen yağısı işsiz kaldı. Kentin 10-20 bin arpa boyu, bir arpa boyu 1-25 santimetredir uzağında, Gökçü'nün çadırında toplanıyorlar artık. Toplum düzenini toptan değiştirme kurulu adlı bir örgüt kurmuşlar. 7 üyeleri var. Düzge'nin günlüğünden. İşsiz kalmadım diye kızıyorlar bana. Ben de onlar gibi işsiz kalmak istiyordum ama okul başkanı beni çağırdı, sana güveniyorum dedi. Sesimi çıkaramadım. Niçin güvendiğini söylemediğine göre kötü bir iş yapmadım demektir. Oysa boş kalıp ben de birlikte tenis okumak istiyordum. Belki kızlara da ayıracak günüm olurdu. Şimdi de Kutbay tutturmuş, toplum çay evinin önünde oturup kızları bekleyecekmişiz. Tek başına bir kız gelirmiş sonunda. Kızla tanışmak için de nasıl davranmak gerektiğini anlattı uzun uzun. Olur dedim. Bundan sonra ne denirse olmaz diyeceğim artık. Beni deney yolunu yapacaklar sonunda. Artık bu konuda söz etmek istemiyorum. Gökçin'de toplanıp konuşuyoruz. Olanları hiç yan tutmadan anlatmak istiyorum. Kendi ağzımdan da anlatmayacağım. Sanki biri görüp de yazmış gibi söylemeli. Bu yol anlatım daha iyi olacak. Ben diye tutturuyorum. Yazdıklarımı okuyunca da utanıyorum kendimden. Güvenlik kurulu belgelerinden. Kendilerine değiştirme kurul adını takan bu 7 kişi sabahlara dek içip duruyorlar. Bir iş görecekleri yok. Gözetleyicileri kaldırdık. Bir gece çadırın ötesinde pusuya yatmış olan toplum koruyucusunu da çağırmışlar içeri. Utanç verici bir olay. Koruyucuyu işten çıkarmayı düşündük. Onlara katılır diye çekindik. Düzgen'in günlüğünden. Orkan'la Düzgen obaya vardıkları sırada Gökçin çadırın önünde uşağının atına betiklerini yüklemekle uğraşıyordu. Uşak ıstının bu akıl almaz eylemine şaşkınlıkla bakıyordu. Gökçin uşağına öğütler veriyordu. Bütün bu tenlere, ciltler yararlı nenlermiş gibi bakıp durma. Bilmezliğin sinirime dokunuyor. Anlıyor musun salak? Uşak karşı koyuyordu. Öyleysem ıstım neden bana veriyorsunuz bunları? Babanız duyarsa bütün suçu bana yükleyecek. Kente götürsem çaldı sanacaklar beni. Ne olur çadıra koyalım bunları. Ben yeniden yerleştiririm. Ahmak diye kükredi Gökçin. Ben birlik tenüz okuyorum artık. Sizlere ışık getirmek için çabalıyorum. Tutucu dönek, yıkıl karşımdan. Uşağın yardımına Gökçin'in iki arkadaşı yetişti o sırada. Düzgen biraz sola doğru çarpık bir biçimde bindiği atının üstünden neredeyse düşerek indi ve "At uşağını bırak da bizi dinle" diyerek koştu. Gökçe'nin boynuna sarıldı. Orkan ise yüzünde bellisiz, müphem bir gülümsemeyle onlara baktı ilgisizce ve uşağın attan inmesine yardım etmesini bekledi. Sonra da sesini alçaltarak arkadaşlarını uyardı. Küfür, rahat bir konuşma için çadırın önü uygun bir yer değil. Düzgen densizliğinden utanarak birden durgunlaştı. O dalgınlıkla içeri girerken başını çadır gereltesinin üst ağacına çarptı. Arkadaşının sarsaklığına sinirlenen Orkan onu payladı. "Eyleme geçince başımıza çok iş çıkaracaksın bu sakarlığını." Gökçin kötü kötü güldü. Düzgen betiklerin yanına koştu. Onları gelişi güzel karıştırmaya başladı sıkıntısını örtmek için. Sonra Orkan'a bakmamaya çalışarak söze başladı. "Eyleme geçmek gerek Gökçin." Sustu, bekledi Orkan konuşsun diye. Orkan önce yerdeki kımız çanağına düşünceli gözlerle baktı. Çanağı eline aldı, inceledi. Sonra başını ağır ağır kaldırarak sözlerinden bir tekinin bile kımız çanağının yuvarlaklığı, ayıp olsunun kılları, gereltinin kıvrımları arasından yitirilmesinden korkuyormuş gibi gözlerini onlardan uzaklaştırarak aşırı bir özenle sözcükleri çadırın deri kokan boşluğuna bıraktı. İveticilik toplumsal eylemin baş yağısıdır. Düzgen utanarak gözlerini kaçırdı. Oysa Orkan'la birlikte eyleme geçmenin zorunlu olduğunu söylemeye gelmişlerdi Gökçin'e. "Böyle birden söze başlamamalıydım. Orkan'a bırakmalıydım bunu söylemeyi" diye kendini suçladı. "Nerede susulacağını bilmem ki." Orkan arkadaşının kaygılarını sezmiyormuş gibi aynı sesle Düzgen'i ve Düzgen'e benzeyenleri yargılamayı sürdürdü. "Bizden önce toplumcu çaba gösterenler de aynı nedenle acı çekmişlerdir. Salt savaş istemiyle ortaya atılmak olmaz. Çinliler arasında geçirdiğim yıllar..." Düzgen atıldı. "Çinlilerden betik dizim, matbaa, yöntemlerini öğrenmişsinizdir. Biz de onlar gibi bir günlük betik, gazete çıkarsak..." Orkan yüzünü buruşturdu. "Ben eylemin kuramını saptamaya çalışırken sen günlük uğraşların dev denizine, okyanus dalıp gitmişsin. Çinliler beklemesini bilir. Olayların akışına kapılmazlar yerli yersiz." Gözleri daldı. Çinlilerle geçirdiği mutlu günleri, canlı olayları düşünüyordu. "İvede davranmazlar" dedi yavaş bir sesle. 8 yıl önce başarısız devrim eyleminin ilk günlerinde kantonda bir çay evinde betiğimi okurken birden sokaktan gelen gürültülere kulak kabarttım. Dışarıda bir sürü Çinli ellerinde sarı bayraklar bağırıp çağırıyordu. Ben de yaşsızlığın verdiği bilmezliğe kapılarak elimdeki betiği fırlatıp onlara katılmak istedim. Kapıya yaklaşırken ayağım bir Çinli'ye takıldı. Çinli başını kaldırınca ünlü düşünür Len Stratroj'un gözleriyle karşılaştım. Len yüzüme sorguyla bakarak "Chen Fua It Pin" dedi. Orkan'ın kanton anılarını dinlemeye dayanamayan Gökçin atıldı. "Çinliden bize ne? Türk budununun sorunlarına gelelim. Biz ne olacağız? Sen onu söyle." Düzgen kaygılandı birden Orkan'ın yerine. Şu Gökçin'e bir tür istediğim gibi karşılık veremez diye düşündü. Hep sözün altında kalır. Yalnız bana yeter gücü. Gene de Orkan'ı kurtarmak istedi. "Böyle bir sorun bütün kurul üyelerinin bulunacağı bir birleşimde konuşulabilir ancak" dedi. "Gereken tanımlamaları ondan sonra yaparız." Gökçin yeni uzatmaya başladığı ortu alga törelerine uygun bıyığının altından gülümsedi. "Gelsinler, iyi bir eğlence olur." Ortu alga toplum koruculuğu belgelerinden. Gözetleyicinin anlattıklarına göre eylemin ana çizgileri üzerinde konuşmuşlar. Sesleri birbirine karıştığı için gözetleyici ne dediklerini pek anlayamamış. "Biz de konudan anlamayan korucular gönderiyoruz. Uydurma öyküler anlatıyorlar." Birine toplumculuğun anlamı sorulunca gözünü kırpmadan karşılık verdi. "Kişilerin toplu olarak bulunmalarıdır komutanım. Acınacak durumdayız." Düzgen'in günlüğünden. "Kaç gündür yazmayı unuttum gene. Oysa o günden beri neler oldu. Günlük betik çıkarmayı ilk ben ortaya attığımı sanıyordum. Orkan bu onuru da elimden aldı. Gökçin'le tartışırken koynundan bir dergi taslağı çıkardı birdenbire. Bana bundan hiç söz etmemişti. Biçimini kantonda çıkan bir aylık betikten almış. Beni hep bir yana iter. Neyse, ben gene eski biçimde yazayım. Ben anlatıyormuşum gibi yapınca olmuyor." Gökçin köpürdü. "Peki ne olacak birlikteniz ilkeleri? Oldu olacak, tenimizi sarıya boyayalım. Bir de saçımızı örgün yapalım da Çinlilere benzemeyen yanımız kalmasın." Düzgen sözü bağladı. "Bize yer göster de yatalım Gökçin, yorgunuz. Yarın ben arkadaşları toplar getiririm." Ayak işlerine hep Düzgen koşardı. Ertesi gün batımı 7 arkadaş aynı çadırda toplandı. Gökçin olağanüstü bir şölen düzenlemişti. Sofrada kedi sütünden başka yok yoktu. Salgan tartışma başlamadan çok önce esrik olmuş, Gökçin'le birlikte türküler söylemeye başlamıştı. Bir süre sonra Kutbay da onlara katıldı. Orkan hepsini içerlemekle birlikte belki Salgan kendisini tartışmada destekler umuduyla sesini çıkarmıyordu. Kutbay'ın oturduğu köşeye baktı. Koca çalık durmadan yiyordu. Düzgen onu toplantıya çağırdığı sırada Kutbay çadırında bir kızla oturuyordu. Toplantıyı öğrenince kızı da birlikte getirmek için tutturmuştu. "Kendi elimle yetiştirdim bu kızı Düzgenciğim" diye söyleniyordu. Sesi çatallı çıkıyordu, esrikti. Düzgen "olmaz" dedi. "Orkan gökyüzünü başımıza geçirir sonra. Kutbay, ben de onun bir yumrukta canını çıkarırım. Kim karşı gelirse bana döverim. Dövemez miyim diyerek kavradığı gibi havaya kaldırdı Düzgen'i. Düzgen yavaşça kulağına fısıldadı çalığın. Kıza gösteri yapmak için beni mi buldun? Kutbay Düzgen'i yere attı. Bu sözler onu duygulandırmıştı. Ağlamaya başladı. Düzgen belini ovuşturarak yerden kalkmaya çalışırken Kutbay söyleniyordu. Çok yaman kızdır. Bütün törelerle alay eder. Babasına moruk der. Çok ileri kafalı kızdır. Tanrı'ya inanmaz. Kızı çadırda bırakıp çıktılar. Yolda Kutbay gene yalvarıyordu. Alsaydık şu kızı. Kımız da içiyor. Düzgen onu susturdu. Alsaydık da yedimizi birbirimize katsaydı, öyle mi? Orkan kötü kötü düşünüyordu. Bu altı esriye nasıl söz geçirecekti? Bütün büyük bireyler yalnızdır. Dayanamadı işte. Gökçin'e seslendi. İçirme şunu artık Gökçin. Ayakta duracak gücü kalmadı. Gökçin sırıttı. Sözlerimi dinleyecek gücü kalmadı demek istiyorsun. Salgan sallanarak ayağa kalktı. Oturumu açmak istiyordu. Pis uğru diye içinden geçirdi Orkan. Durumuna bakmadan benimle yarışmaya kalkıyor. Yılgın birden yetişti, Orkan'ı kurtardı. Salgan'ı bir yana iterek ortaya çıktı. Kımız çanağını yere vurdu. Arkadaşımız ve can yoldaşımız Orkan bu geceki toplantımızın nedenini açıklayacak. Kutbay atıldı, biliyoruz. Yalnız sen değil, herkes biliyor Çalık. Ancak onların çok iyi bildiği, senin hiç bilmediğin bir şey var. Toplulukta konuşma düzeni. Böyle başladı söze Orkan Talmuk. Kutbay da karşılık verdi. Bir vurursam çenene ne yüzünün düzeni kalır ne de topluluğunun. Topluluğunu al da başına çal. Yerinden fırlamak istedi, dört kişi zorla oturttu. Orkan acı acı gülümsemeye çalıştı. Yaptığından utan demek isteyen bir yüze Kutbay'a baktı ve konuştu. Toplumumuzun yıllardır içine sürüklendiği karanlık son günlerde. Gökçin dayanamadı. Bunları biliyoruz Orkan. Bir önerin varsa onu söylesen. Orkan bu sataşmayı da tepki göstermeden karşıladı. Çalık kendisini yatıştırmak için yanında oturan Düzgen'e eğildi. Bu uğursuzun çalımlarına hiçbirimiz dayanamayız. Gene de her toplantıda başımızda buluruz onu. Miskinliğimizden yararlanıyor. Kendi kendinin başbuğu. Ha ha. Orkan sözlerinin büyüsüne yavaşça kapılarak durmadan konuşuyordu. Bütün düşüncelerin uzlaştırılabileceği bir orta yolun bulunduğuna inanıyorum. Sağduyusu olan her kişi. Gökçin salgının kulağına fısıldadı. Yıllardır kuram kuram diye tepinirdi. Baktı ki kuramı öğrenemiyor. Kendisini hiç bulunmayan bir nene sağduyuya başvurdu. Kutbay da Düzgen'i sıkıştırıyordu. Bu uğruda hiç sıkılmak yok. Döverim dedim. Aldırmadı bile. Dayak yiyen önder. Ha ha. Orkan ilginin dağılmaması için sözünü çabuk bağladı. Eylemin ana çizgilerinin saptanmasında bu konulara gene döneceğimiz için sözlerimi burada bitiriyorum ve yapıcı önerilerinizi bekliyorum. Kutbay homurdandı. Biz de yapıcı öneri olsa konuşmaya bırakır mıydık seni? Kımız çanağını yere atıp kırdı. Bu uyuz bizi peşinden sürükleyecek. Çünkü neden? Çünkü bizde iş yok. Bu söz ebesinin önderliğine katlanacağız. Gökçün eğildi. Sen başkan ol istersen, ben desteklerim. Olmaz. Kız çadırda bekler beni. Bir sürü yararsız yükü boş yere yüklenir miyim ben? Sonra kızla tam birleşirken üstüme çullanırsınız toplum toplum diye. Düzgen'e döndü. Kız da 17 yaşında, uslu ama. Gün batımına dek toplum toplum diye kafasını düzeltmeye çalışıyorum. Ben görevimi yapıyorum. Yalnız kafasını düzeltmiyorum, belli tabii. Yoksa canından bezecek çulsuz. Gökçin, güzel mi diye sordu. Bir görsen, biliyor musun Gökçin, bu kızlar nasıl çabucak yetişiyor böyle? Sen kımızdı, toplumdu, Gökçe yazındı, öğretiydi derken sana hiç sezdirmeden bir köşede büyüyüp duruyorlar. Sonra bir de bakıyorsun ki olgunlaşıvermiş. Nasıl böyle güzelleşti diye şaşırıp kalıyorsun. Gene köşede bucakta kim bilir neler yetişiyor biz konuşurken. Birkaç yıl sonra bu da nereden çıktı, bu da var mıydı diye hangisini kovalayacağımı bilemeyeceğim. Canımlar benim. Böyle diyerek kımız çanağına saldırdı. Yılgın durumun Orkan içinde pek parlak olmadığını görüyordu. Konu dağılmıştı. Biri söze başlasa da bu sessizlik bitse. Orkan beni bekliyor gene. Çevresine baktı. Herkes içkiye dalmış. Bir yudum kımız içti. Boğazını temizledi. Biri çıkardı bir söz eder belki. Biraz beklesem. Orkan da bana bakıyor. Kurtarın beni bu sıkıntılı görevden. Kimse konuşmuyordu. Tanrı canınızı alsın. Pis uğrular. İçmekten başka kaygıları yok. Konuşacak canı yoktu. Kocasından ayrılmak isteyen bir kadın o gün uslanışmaya çadırına gelmişti. Güzel kadındı. Önce kucağına oturmak istememişti. Sonra kimse görmesin diye çadıra giren çıkan belli değildi, kerevetin altına girdiler. Kadın da iki yılgın deyin ağırdı. Ah bu kadınlar, içini çekti. Bu yüzden okuyup Gökçe yazınla uğraşamıyorum. Söze nasıl başlasam? Çanağı sonuna kadar dikti, sonra yukarı kaldırarak Orkan'ın buyuracağı bir savaşta sonuna dek varım diye bağırdı. Orkan ve Salgan böyle bir itişmede, mücadele, bizi usluca kullanmasını bilmelidirler, bileceklerdir de. Orkan'ın bilgisi ve Salgan'ın çalışkanlığıyla yenemeyeceğimiz güç, aşamayacağımız engel yoktur. Gökçin mırıldandı. Orkan'ın çalışkanlığı demeye dili varmadı. Yılgın coşmuştu. Ben de kendi payıma düşen görevi sorgusuz yapacağım. Kendini aştı çulsuz dedi yavaşça Kutbay. Sonra Yılgın'a döndü. Senin ilk görevin yarından tez yok Betik evine gidip bütün Betikleri okumak. Ayrıca özete çıkaracaksın. Yılgın birden başını Kutbay'ın yöresine çevirdi. Boynundaki damarlar şişti. Gözlerini devirerek bağırdı. Ben okumam Kutbay. Bu çürümüş toplumda geleneklerin üstümüze yığdığı bilgi süprüntülerini öğrenemem ben. Ben yeni bir düzenin kurulması için katkıda bulunurum ancak. Bu tür sözlerle de yıldıramazsın beni. Peki, atının terkisindeki heybenin içi betik dolu. Onlar ne? Yılgın Mete kızardı, kekeledi. Benim için değil onlar. Bir kız tanıdım da yeni, kız arkadaş demek istiyorum. O istedi. Orkan araya girdi. Hepiniz şu kızları yetiştirmeyi bıraksanız da biraz kendinizle uğraşsanız. Okumak konusunda birbirinize söyleyecek sözünüz olmamalı. Düzgen söze karıştı. Eylem üzerine önerisi olan konuşsun. Belki Orkan'ın bu konuda diyecekleri var. Bırakalım da söylesin. Karşı çıkan olmadı. Orkan gözünün altına biriken çapakları sildi. Elini koynuna sokarak ak yapraklar, kağıtlar çıkardı. Kutbay içinden söylendi. Bu çulsuzun da koynu yaprak dolu. Bilgi ağacı gibi. Orkan ilk dönemde çatışmayı kazanmanın sevinciyle elleri titreyerek okumaya başladı. Bu karanlık düzen içinde benim, önderliğin yükünü taşımam ancak sizlerin de, Kutbay düşünüyordu. Bu alık tam bir büyüklük sapığı, megalomanyak. Nasıl da bildi böyle bir söylev vermesi gerektiğini? Önder olacağına nasıl güvendi de önceden hazırladı bu yazıyı ve şimdi utanmadan okuyor. Yavuklusu Mintaline kim bilir ne çalım satmıştır, ne kurumlanmıştır bu söylevi çadırda yazarken. Kadın Orkan'ın çevresinde saygıyla dolanıp duruyor. O da bir dizisini satır bile okumadığı betikleri karıştırıyormuş gibi yaparak durmadan yazıyor. Bat, Acun, bat. Kendi kendine gülümsedi. Gökçin, gene ne çaşıtlık kuruyorsun o çarpık kafanda diye sordu çalığa. Kutbay sırıttı. Anlamsız, eleksiz kaynaşmış bir kütleyiz. Gökçin güldü. İki gözün kör olsun da bozkırda susat, ters kafalı uğru. Herkes iyice esrik olmuştu. Birer ikişer bölüklere ayrıldılar. Sonu gelmez tartışmalara giriştiler. Gökçin'le Kutbay türkü söylemeye başladı yeniden. Sonunda Gökçin'in at uşağını çağırdılar. Ona sıkılmaz, müstehcen türküler okuttular ve uşağı oynattılar. Sonra Kutbay, Gökçin'in yeni uzattığı bıyıkları kestirdi. Salganla Kutbay içki yarışına girdiler. Yenileceğini anlayan Kutbay, Salgan'ın içki çanağını kırdı. Salgan Kutbay'a saldırdı.